Bölüm 7.
Bay Golyatkin ancak oturduğu dairenin kapısında biraz gelebildi kendine. İçinden kendi kendine sitem ediyordu. Ah, ne beyinsiz biriyim ben. Nereye getirdim onu? Bilerek iş açtım başıma. Bizi birlikte görünce ne düşünecek Petruşka? O namussuzun aklına kim bilir neler gelecektir. Her şeyden kuşkulanır çünkü. Ama yapabileceği bir şey yoktu artık. Olan olmuştu. Kapıyı çaldı Bay Golyatkin. Kapı açıldı. Petruşka konuğu ve Bay Golyatkin'in paltolarını alırken, Bay Golyatkin onun o anda ne düşündüğünü anlamak için şöyle bir baktı yüzüne. Ama hayretle, hizmetçisinin şaşırmak şöyle dursun, tersine böyle bir şeyi bekliyormuş gibi sakin olduğunu gördü. Kuşkusuz avını kapmaya hazırlanan bir kurt gibi başka tarafa bakıyordu. Kahramanımız, ''Bugün biri herkesi büyülemiş olmasın?'' diye geçirdiği içinden. Sanki şeytan girdiği işin içine. Bugün kesinlikle herkese değişik bir şeyler olmuş. Kahretsin. Ne kötü bir şey. Bay Golyatkin böyle şeyler düşünerek konuğunu odasına götürdü. Oturmasını kibarca rica etti. Görünüşte konuk ne yapacağını bilemez bir durumdaydı. Ürkekti. Ev sahibinin her hareketini saygılı bakışlarla izliyordu. Onun bakışını yakalamaya, besbelli, bakışından onun ne düşündüğünü anlamaya çalışıyordu. Davranışlarında bir aşağılanmışlık, ezilmiş çekingenlik vardı. Öyle ki şöyle bir benzetme yapmak olasıysa, o anda kendisinin giyeceği giysisi olmadığı için başka birinin giysilerini giymiş birini andırıyordu. Adamın üzerindeki ceketin kolları neredeyse dirseklerindedir. Beli ensesine dayanmıştır. Kısa yeleğini çekiştirip durmaktadır. Kah kalçalarını sağa sola oynatıp bir takım tuhaf hareketler yapar, kah bir yerlere saklanmaya yeltenir, kah herkesin gözlerinin içine bakarak kimin ne dediğini duymaya, onun bu durumuyla ilgili bir şeyler söylüyorlar mı, onunla alay ediyorlar mı, onun adına utanıyorlar mı anlamaya çalışır. Kah yüzü kızarır, ne yapacağını bilemez, gururu incinir. Bay Golyatkin şapkasını pencerenin içine koydu ama dikkatsiz bir hareketi sonucu şapka döşemeye düştü. Konuk hemen atılıp şapkayı yerden aldı. Üzerindeki tozu güzelce silkeledikten sonra dikkatlice eski yerine koydu. Kendi şapkasını ise köşede usulca ilişip oturduğu sandalyenin yanındaki döşemeye bıraktı. Bu küçük ayrıntı, Bay Golyatkin'in gözlerinin bir ölçüde açılmasına neden olmuştu. Konuğunun parasal yönden büyük sıkıntıda olduğunu anlamıştı. Bu nedenle konuşmaya başlamak için kendisine gerekli her şeyi konuğuna da sunmakta artık güçlük çekmeyecekti. Konuğununsa konuşmaya başlamak için herhangi bir girişimde bulunduğu yoktu. Korkuyor muydu, biraz utanıyor muydu, yoksa kibarlığından ev sahibinin konuşmaya başlamasını mı bekliyordu, anlamak güçtü. O sırada Petruşka geldi, kapıda durdu, konukla Bay Golyatkin'in bulundukları yerin tam tersi yana bakarak, ilgisiz kısık bir sesle, ''Yemeği iki kişilik mi istiyorsunuz efendim?'' dedi.
''Ben bilmiyorum, siz, evet, iki kişilik getir canım.''
Petruşka gitti. Bay Golyatkin konuğuna baktı. Konuğu kulaklarına kadar kızarmıştı. Bay Golyatkin iyi yürekli biriydi. İyi yürekli biri olduğu için de hemen kafasında şöyle bir teori oluşturdu. ''Zavallı adam.'' diye düşündü. ''Göreve başlayalı daha bir gün olmuş. Sanırım uzun yıllar sıkıntı çekmiştir. Yalnızca orta halli bir maaşı var. O da karnını doyurmaya yetmiyor. Zavallı. Ne kadar ezik biri. Neyse önemli değil. Bir bakıma iyi bile.'' Konuğuna döndü Bay Golyatkin. ''Bağışlayın beni.'' dedi. ''Ben... Ancak isminizi öğrenmeme izin verir miydiniz?'' Konuk... ''Ben...'' diye mırıldandı. ''Yakov Petrovic.'' Kendisinin adının da Yakov Petrovic olduğu için sıkılıyormuş, bunun için özür diliyormuş gibi söylemişti bunu. Kahramanımız şaşkınlığını gizleyemedi. ''Yakov Petrovic ha?'' diye yineledi. Bay Golyatkin'in uysal konuğu gülümsemeye, bu arada şaka da yapmaya cesaret edip, ''Evet efendim, öyle işte.'' diye karşılık verdi. ''Sizinle adaş oluyoruz. Ne var ki, ev sahibinin şu anda şaka kaldıracak durumda olmadığını fark edince sustu. Son derece ciddi, bununla birlikte biraz da şaşkın bir tavır takındı. ''Siz, izninizle sorabilir miyim size? Hangi nedenle?'' Konuk, oturduğu sandalyede hafiften doğrularak, çabuk ama biraz ürkek, kesti Bay Golyatkin'in sözünü. ''Efendim, sizin ne yüce gönüllü, iyi bir insan olduğunuzu bildiğim için sizin yanınıza gelmek, sizinle tanışmak ve sizden yardım,
İstemek cesaretini gösterdim. Bay Golyatkin'in konuğunun fazla küçük düşmemek için kullandığı deyim ve sözcüklerin aşırı pohpohlayıcı, kendini ise aşağılayıcı olmayanlarını ve bu arada ev sahibiyle eşit olduğunu kabaca düşündürebilecek fazla cesur, iddialı olmayanlarını da seçmekte güçlük çektiği belliydi. Sözün kısası, Bay Golyatkin'in konuğunun eski püskü giysili, cebinde önemli bir kişi olduğunu gösteren kimlik kartı olan, karşısındaki insana elini nasıl uzatacağını henüz iyice öğrenememiş soylu bir dilenci olduğu söylenebilirdi. Bay Golyatkin kendini, odasının duvarlarını ve konuğunu şöyle bir gözden geçirdikten sonra karşılık verdi.
''Beni üzüyorsunuz. Size nasıl, yani şunu söylemek istiyorum, herhangi bir konuda size nasıl yardımcı olabilirim?''
''Ben, Yakov Petroviç, ilk görüşte bir yakınlık duydum size ve lütfen o soylu yüce gönüllülüğünüzle bağışlayın beni. Sizden yardım isteyebileceğimi hissettim. Hissetmek cesaretini buldum kendimde, Yakov Petroviç. Ben burada ne yapacağımı ne edeceğimi bilemez bir durumdayım, Yakov Petroviç. Zavallı, çok acılar çekmiş bir insanım, Yakov Petroviç. Üstelik Petersburg'da daha çok yeniyim. Doğuştan gelen her zamanki üstün özelliklerinizle sizinle aynı soyadını taşıdığımı öğrenince...'' Bay Golyatkin yüzünü buruşturdu. Konuğu konuşmasını sürdürüyordu. ''Sizinle aynı soyadını taşıdığım ve aynı kentten buraya gelmiş olduğum için size başvurmaya ve zor durumumu size açmaya karar verdim.'' Bay Golyatkin mahcup bir tavırla ''Pekala efendim, pekala.'' dedi. ''İnanın size ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Neyse, yemeğimizi yedikten sonra konuşuruz.'' Konuk onaylıyor anlamında başını eğdi. Yemek geldi. Petruşka masayı hazırladı ve konukla ev sahibi birlikte yemeklerini yemeye başladılar. Yemek uzun sürmedi. İkisi de acele ediyordu. Ev sahibi, her zamanki olağan ortamında olmadığı, üstelik yemekler de kötü olduğu için kendini huzursuz hissediyordu. Konuğunu iyi ağırlamak, bir yandan da kendisinin yoksul biri olmadığını göstermek istiyordu çünkü. Konuksa son derece mahcup, ne yapacağını ne diyeceğini bilemez bir durumda olduğu için acele ediyordu. Bir parça ekmek alıp onu yedikten sonra bir parça daha almak amacıyla elini uzatmaya çekiniyor, yemeğin biraz iyi bölümünden almaktan sıkılıyor, durmadan kendisinin aslında hiç de aç olmadığını, yemeğin nefis olduğunu, bu yemeğin onu çok mutlu ettiğini, Bay Golyatkin'in bu konukseverliğini ölünceye kadar unutmayacağını söylüyordu. Masadan kalktıklarında Bay Golyatkin piposunu yaktı, dostu için hazırladığı bir başka pipoyu da ona önerdi. İkisi karşılıklı oturdular ve konuk yaşam serüvenini anlatmaya başladı. Küçük Bay Golyatkin'in yaşam öyküsünü anlatması 3-4 saat sürdü. Öyküsü son derece boş, anlamsız, şöyle denebilirse, durumlardan oluşmuştu. Öyküde bir il merkezindeki bir devlet dairesinden, yargıçlardan, yöneticilerden, kalem odalarında çevrilen dolaplardan, adamın birinin aşağılık davranışlarından, bir müfettişten, amirler kademesinin birden değiştirilmesinden, küçük Bay Golyatkin'in hiç suçu yokken zarar görmesinden, onun çok yaşlı ağlası Pelageya Semyonovna'dan, düşmanlarının çevirdiği entrikalar yüzünden, onun nasıl işinden olduğundan ve bu yüzden Petersburg'a yürüyerek geldiğinden, burada ne büyük acılar çektiğinden, Petersburg'da uzun süre iş arayıp bulamadığından, elinde avucunda olanı da tükettiğinden, aç susuz kaldığından, neredeyse sokaklarda yatıp kalktığından, gözyaşını siyah ekmeğe katık yaptığından, kuru yerlerde yattığından ve sonunda iyi yürekli birinin onunla ilgilendiğinden, onu iyi bir yere önerip orada iş verilmesini sağladığından uzun uzun söz ediliyordu. Bay Golyatkin'in konuğu öyküsünü anlatırken ağlıyordu. Daha çok muşambaya benzeyen ekoseli mendiliyle gözyaşlarını siliyordu. Bay Golyatkin'e bütünüyle açılarak bitirdi öyküsünü. Şimdi yalnızca yiyecek bir şeyi olmadığı gibi, insan içine çıkabileceği bir giyeceğinin de bulunmadığını, resmi giysi alabileceği parasının da kalmadığını itiraf etti. Öyküsünü, çizme alabilecek durumunun bile olmadığını, geçici bir süre içinde olsa birilerinden ödünç bir resmi giysi de bulamadığını söyleyerek bitirdi. Bay Golyatkin duygulanmıştı. Gerçekten duygulanmıştı. Konuğunun öyküsü son derece sıradan bir öykü olmasına karşın her sözcüğü tanrısal sözlermiş gibi yüreğine işlemişti. Önemli olan Bay Golyatkin'in son kuşkularını unutmuş, yüreğini özgürlüğe, sevince bırakmış ve nihayet aptallık ettiğini düşünmeye başlamış olmasıydı. Oysa her şey bu kadar doğalmış.
Meğer insanı kahredecek, perişan edecek çok acı bir durum varmış ortada. Doğrusu çok nazik, gerçekten çok nazik bir durumdu bu. Evet, asıl kötü olan bu durum değildi. Çünkü insan suçlu değilse, işin içine doğa karışmışsa, insanın onuruna kimse kara süremezdi. Onu lekeleyemez, meslek hayatını bitiremezdi. Üstelik konuk yardım istiyordu. Ağlıyordu konuk, kaderini suçluyordu. Art niyetli birine hiç benzemiyordu. Kimsenin kötülüğünü isteyip kurnazlık ediyor da olamazdı. Acınacak, zavallı biriydi. Ev sahibiyle arasındaki böylesine tuhaf bir yüz benzerliği nedeniyle, başka bir açıdan da olsa, üzüldüğü bile belliydi. Davranışları olabildiğince iyi niyetliydi. Ev sahibinin hoşuna gidebilmek için elinden gelen çabayı gösteriyordu. Bay Golyatkin'in yüzüne vicdanı sızlıyormuş, ona karşı kendini suçlu hissediyormuş gibi bakıyordu. Söz gelimi, konu iki türlü yorumlanabilecek bir noktaya geldiğinde, konuk hemen Bay Golyatkin'in görüşünü destekliyordu. Yanlışlıkla Bay Golyatkin'in düşüncesine tersi bir şey söyleyecek olsa, hemen sözünü değiştiriyor, durumu kurtarmaya çalışıyor, aslında ev sahibi gibi düşündüğünü, olayı tıpkı onun gördüğü gibi gördüğünü açıklamaya çalışıyordu. Sözün kısası konuk, Bay Golyatkin'e yaranmak için elinden geleni yapmaktaydı. Öyle ki Bay Golyatkin sonunda konuğunun her konuda çok kibar, ince biri olduğuna karar vermişti. Bu arada çay servisi yapıldı. Saat 8'i geçmişti. Bay Golyatkin kendini çok iyi hissediyordu. Neşelenmişti. Konuşup gülmeye başlamıştı. Biraz dolaştı odanın içinde. Sonra konuğuyla heyecanlı, ilginç bir sohbete daldı. Keyfi yerinde olduğu zamanlar ilginç şeyler anlatmayı çok severdi Bay Golyatkin. Şimdi olduğu gibi. Başkentle ilgili bir sürü şey anlattı konuğuna. Eğlence yerlerinden, görmeye değer yerlerden, tiyatrolardan, kulüplerden, Brüllov'un tablosundan. Brüllov'un İtalya'da tamamladığı 1834, Pompei'nin son günü tablosu Petersburg'a getirilmiş, Güzel Sanatlar Akademisi'nde sergilenmiş, Rus ve yabancı basında büyük yankı uyandırmıştı. Brüllov'un tablosundan, iki İngiliz'in sırf yazlık farkın parmaklıklarını görmek için İngiltere'den kalkıp Petersburg'a gelip parmaklıkları gördükten sonra hemen geri döndüklerinden, Huostov'un çeşitli şiirlerinde, 5. Buryanov'un St. Petersburg'da ve çevresinde çocuklarla bir gezi kitabında bu olaydan söz edilir. Dairedeki işlerin nasıl yürüdüğünden, Olsupi Ivanoviç'ten, Andrei Filippoviç'ten, Rusya'nın günden güne mükemmel bir ülke olduğundan, söz sanatının zamanla çiçekler gibi açıyor olduğundan, geçenlerde Kuzey Arısı'nda okuduğu küçük bir fıkradan, Hindistan'da olağanüstü güçlü bir yılanın olduğundan, nihayet Baron Brambeus'tan ve benzeri söz etti. Brambeus, okuma kitaplığının yayıncısı Senkovski'nin takma adı. Anlayacağınız Bay Golyatkin bütünüyle sakinleşmişti. Önce bütünüyle sakinleştiği için, sonra artık düşmanlarından korkmadığı, onları en amansız bir vuruşmaya çağırmaya bile hazır olduğu için ve nihayet bir insanı koruduğu, ona iyilik yaptığı için sakindi, rahatlamıştı. Ne var ki ruhunun derinliklerinde henüz tam anlamıyla mutlu olmadığını kendi kendine itiraf ediyor, içinde yine de en küçüklerinden siyah bir kurtçuğun varlığını, yüreğini hala kemirdiğini hissediyordu. Canını en çok sıkan dün akşam Olsupi Ivanoviç'in evinde olanların anısıydı. Dün olanlardan bazılarının olmamış olması için şimdi neler vermezdi. Kahramanımız sonunda kararını verdi. Bu o kadar önemli değil. Bundan böyle ne yaptığını bilerek adımını atacak, bu çeşit yanlışlıklara düşmeyecekti. Bay Golyatkin iyice rahatlamıştı artık. Birden neredeyse tam anlamıyla mutlu olmuştu. Hayatını yaşamayı düşünmeye bile başlamıştı. Petruşka rom getirdi, punç yaptı. Konukla ev sahibi birer bardak devirdikten sonra ikinciyi istediler. Konuk, şimdi daha önce olduğundan da nazikti. Davranışlarıyla artık yalnızca içten ve neşeli olduğunu değil, Bay Golyatkin'in neşelenmesinden fazlasıyla mutlu olduğunu da belli ediyor, onun yüzüne gerçek ve tek kurtarıcısı oymuş gibi bakıyordu. Bir kalemle bir kağıt aldı eline. Bay Golyatkin'den ne yazdığına bakmamasını rica etti. Bitirince yazdıklarını kendi gösterdi Bay Golyatkin'e. Son derece okunaklı, düzgün bir el yazısıyla yazılmış, çok duygulu, anlaşılacağı gibi çok nazik, ince ruhlu bir konuğun yazabileceği bir dörtlüktü bu. Dörtlük şöyleydi. Bir gün unutursan beni, inan ben unutmayacağım seni. Her şey olabilir yaşamda. Unutma beni sen de. enstitülü kızların ana albümlerine yazdıkları şiirlerden biri. Bay Golyatkin gözleri yaşlı kucakladı konuğunu. Sonunda iyice duygulanmıştı. Kendisi de bazı sırlarını, herkesten gizlediği anılarını anlatmaya başladı konuğuna. Anlatırken söz dönüp dolaşıp sık sık Andrei Filipovich ile Clara Osipyevna'ya geliyordu. Kahramanımız şöyle diyordu.
''Evet Yakov Petrovich, seninle çok iyi anlaşacağız. Suyla balığın, öz kardeşlerin birbirleriyle yaşadıkları gibi birlikte uyum içinde yaşayacağız Yakov Petrovich. Birlikte kurnazlıklar yapacağız seninle, biricik dostum. Biz de onların bize yaptıklarını yapacağız onlara. Göstereceğiz onlara günlerini. Ne entrikalar çevireceğiz. Sen onların hiçbirine güvenme sakın. Biliyorum seni Yakov Petrovich. Nasıl bir insan olduğunu anladım. İlk gördüğün insana içini açıyorsun. Temiz yüreklisin. Aman kardeşim, onların hepsinden uzak dur.'' Konuk, Bay Golyatkin'in her dediğini yapacağını söylüyordu. Sonunda onun da gözleri yaşarmıştı. Bay Golyatkin daha da duygulu, titrek bir sesle konuşmasını sürdürüyordu.
''Bak ne diyeceğim sana Yakovcuğum. Bir zaman için ya da temelli benim yanıma yerleşsen Yakovcuğum. Seninle çok iyi geçiniriz. Ne dersin kardeşim, he? Şu anda seninle aramızda böyle tuhaf bir durum olduğu için kendini rahatsız hissetme sakın. Bundan şikayetçi olma. Şikayet iyi bir şey değildir dostum. Günahtır. Doğa bu. Doğa anamız cömerttir Yakovcuğum. Kardeşim benim. Seni sevdiğim için... Seni bir kardeş gibi sevdiğim için söylüyorum bunu sana. Seninle çok işler çevireceğiz Yakovcuğum. Onların çukurlarını kazacağız, burunlarını sürteceğiz. İki dostun devirdiği punç bardakları sonunda adam başına üç olmuş, dörde ulaşmıştı. Bay Golyatkin şimdi iki şeyi hissediyordu. Birincisi, olağanüstü mutlu olduğu, ikincisi, ayakta duramadığıydı. Anlaşılacağı üzere konuk gece yatısına davet edilmişti. İki sıra sandalye yan yana dizilip bir karyola yapıldı. Küçük Bay Golyatkin dost evinde çıplak döşemede yatmanın bile çok rahat olacağını, nerede olursa olsun seve seve minnettarlıkla uyuyabileceğini, şu anda kendini cennetteymiş gibi hissettiğini, çok acılar, üzüntüler çektiğini, her şeye göğüs gerdiğini, sabrettiğini, gelecekte daha neler çekeceğini kimsenin bilmediğini, belki daha çok acılara katlanacağını anlattı. Büyük Bay Golyatkin onun artık böyle düşünmemesi gerektiğini söyledi ve Tanrı'ya güvenmek zorunda olduğunu ona anlatmaya çalıştı. Konuk onun her dediğini bütünüyle kabul ediyor, Tanrı'yla elbette kimsenin bir olamayacağını söylüyordu. Büyük Bay Golyatkin burada, Türklerin düşlerinde bile Tanrı'nın adını andıkları için bir bakıma çok haklı olduklarını belirtti. Sonra Türk peygamberi Muhammed'le ilgili olduk olmadık bir takım iftiralar uyduran, onun kendi türünde büyük bir politikacı olduğunu iddia eden bazı bilim adamlarının söylediklerinin doğru olmadığını söyledi. Bay Golyatkin daha sonra derleme bir kitapta okuduğu gibi, Cezayirlilerin berber dükkanlarının son derece ilginç olduğunu anlatmaya başladı. Konukla ev sahibi, Türklerin saflığına çok güldüler. Ne var ki, onların afyonla uyarılan fanatizmine hayret ettiklerini, buna saygı bile duymadıklarını da ister istemez kabul ediyorlardı. Konuk sonunda giysilerini çıkarmaya başlamıştı. Bay Golyatkin paravanın arkasına geçti. Bunu biraz iyi yürekliliğinden, belki konuğun iç çamaşırları doğru dürüst değildir, zaten birçok nedenle kendini mahcup hisseden adamcağızın, bir de bunun için mahcup olmasını istemediği için yapmıştı. Biraz da elinden gelirse, herkes mutlu olduğu için, Petruşka'yı biraz okşamak, masanın üzerine dökülen tuzlardan kalmış mı diye bakmak için. Burada şunu da belirtmek gerekir. Bay Golyatkin, Petruşka konusunda hala endişeliydi. Hizmetçisinin bölümüne girince okşayıcı bir ses tonuyla ''Sen yat artık Petruşkacığım'' dedi. ''Hemen yat uyu. Yarın sabah saat 8'de uyandır beni. Anladın mı Petruşka?'' Bay Golyatkin son derece yumuşak, sevecen bir tavırla konuşuyordu. Ama Petruşka susuyor, karyolasının etrafında bir şeyler yapıyordu. Dönüp efendisine bakmamıştı bile. Oysa ona saygı gösterip en azından bunu yapması gerekirdi. Bay Golyatkin ''Ne söylediğimi duydun mu Petruşkacığım?'' diye sürdürdü konuşmasını. ''Şimdi hemen yat uyu. Yarın sabah da saat 8'de uyandır beni Petruşkacığım. Anladın mı?'' Petruşka homurdanır gibi ''Anladım elbette, anlaşılmayacak ne var bunda?'' dedi. ''Pekala Petruşka, ben de iş olsun diye söylemiştim zaten. Senin de için rahat olsun diye, kendini mutlu hissedesin diye. Bak bu akşam herkes mutlu burada.
Senin de huzurlu, mutlu olmanı istiyorum. Şimdi iyi geceler diliyorum sana. Yat uyu Petruşkacığım. İyi geceler sana. Bizim biraz daha işimiz var. Bak ne diyeceğim sana canım. Aklına kötü bir şeyler gelmesin, emin?
Bay Golyatkin bir şeyler daha söyleyecekti ki birden sustu. Fazla mı ileri gittim yoksa diye geçirdiği içinden. Çok mu yakınlık gösterdim ona? Her zaman öyle yaparım zaten. Bir yerde durmasını bilemem.
Petruşka'nın yanından ayrılırken kahramanımızın canı hayli sıkkındı. Petruşka'nın kaba, umursamaz tavrı gururuna dokunmuştu.
Hinoğlu hinlik yapıyor. Öyleyken ben yine de iyi davranıyorum ona. Anlamıyor bunu diye geçirdiği içinden Bay Golyatkin. Hizmetçi takımının hepsi böyledir zaten.
Hafiften yalpalayarak odaya döndü. Konuğunun bu arada soyunup yatağa bile girmiş olduğunu görünce bir dakikalığına yanına, yatağının kenarına ilişti. Başını aşağı yukarı sallayarak, ''Hadi itiraf et Yakovcuğum,'' dedi. ''Bana karşı suçlusun, değil mi?''
''Hah seni gidi çapkın.''
''Evet, adaşım benim.'' ''Durumu biliyorsun.''
Bay Golyatkin konuyla aşırı senli benli konuşmaya başlamıştı. Sonunda ona dostça iyi geceler dileyip yatağına gitti. Bu arada konuğu horlamaya başlamıştı. Bay Golyatkin yatmaya hazırlanırken gülümseyerek kendi kendine şöyle mırıldanıyordu.
''Bu akşam sarhoşsun sen dostum Yakov Petrovic. Her gele seni. Golyatkinmiş. Ne tuhaf bir soyadın var. Sahi, bu akşam ne bu sendeki neşe böyle? Yarın görürüz seni. Başlarsın yine ağlaşmaya. Sulu göz, ne olacak? Ne yapacağım seninle bilemiyorum.''
Bu anda Bay Golyatkin'in içinde kuşkuya ya da pişmanlığa benzeyen çok tuhaf bir duygu vardı.
''Ölçüyü kaçırdım.'' diye geçirdiği içinden. ''Bak, şimdi kafamın içi kazan gibi. Sarhoş oldum. Tutamadın kendini, salak. Boş yere o kadar içkiyi içtin. Üstüne üstlük tuttun bir de felsefe yapmaya kalkıştın. Namussuz.''
''Elbette, bağışlamak ve uğranılan hakaretlerin üzerine sünger çekmek en büyük erdemdir. Ama iyi de değildir. Böyle işte.'' Bay Golyatkin yatağında doğruldu. Mumu alıp parmaklarının ucuna basarak bir kez daha baktı uyuyan konuğuna. Derin düşüncelere dalıp uzun süre öyle baktı konuğunun yüzüne. Hiç de hoş olmayan bir manzara. İğrenç. Tam bir rezalet. Hepsi o kadar. Diye geçirdiği içinden. Sonra gidip yattı Bay Golyatkin. Başının içi zonkluyordu. Yavaş yavaş geçiyordu kendinden. Bir şeyler düşünmek, ilginç bir şeyler anımsamak, önemli, hassas bir konuda bir karar vermek için zorluyordu kendini. Ama yapamıyordu. Uyku ağır basmıştı. Bir dost akşam toplantısında, sonunun ne olacağını bilmeden, bir oturuşta ilk kez 5 bardak punç içmiş birinin genelde uyuduğu gibi bir uykuya daldı.